Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Mühim Şeyler programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile beraber. Bugün iklim konuşacağız. İklim krizi nedir, ne değildir diye. Bu gerçi benim çok fazla bilmediğim, fazla da ilgilenmediğim, şöyle bir bakıp geçtiğim bir alan. Ben de herhalde çok şey öğreneceğim bu programda. Gerçekten nedir bu iklim krizi? Herkes bununla çok meşgul ve dünyanın sonu geliyor gibi de laflar duyuyorum.
Evet, yani dünyada okur yazar olan ve işte belli bir yaşın altındaki insanlara sorarsan dünyanın bir numaralı meselesi iklim krizi yani. Aslında diğer bütün meseleler tarihi mesele gibi görünüyor. Seni beni bu konuda biraz daha bağışık kılan şey, biz daha önce de böyle kıyametlik senaryoları içinde büyüdük. Yani işte nüfus kıyameti vardı biz gençken. Nüfus öyle artacak ki işte herkes aç kalacak gibi bir öngörü vardı. Yıllarca onunla yaşadık. Sonra uzun sürede manyağın biri bir düğmeye basacak, dünya nükleer bir savaşla yok olacak krizi vardı. Galiba o yüzden biraz bağışıklığımız var. Şimdi yine bir
galiba, evet.
Dünyanın sonunu getirince ya gelmiyor, en azından bizim ömrümüz içinde gelmeyecek bu iş filan gibi bir bağışıklık kazandık galiba. Ama yani işte son dönemde gerçekten çok şirretçe zaman zaman dayatılıyor olan bir kriz var ve hakikaten de çok ciddi bir nüfusun bir numaralı konusu yani. Ben şimdi en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla iklim krizini çözmenin çok kestirme bir yolu var. O da iklim krizi konusundaki araştırmaların fonları kesilirse bir hafta içinde iklim krizi diye bir şey kalmayacak yani. Çünkü iddia ediyorum ki iklim krizi konusu, iklim meselesini bir kriz halinde pazarlamak ciddi bir iktisadi faaliyet haline aldı. Birçok insan geçimini buradan sağlıyor yani. Ve bu birçok insan da genel olarak da böyle okumuş yazmış insanlar. Şimdi nedir iklim krizi dendiği zaman söz ediliyor olan birçok birbirle bağlantılı işi var, konu var. İşte bir tanesi mesela işte sera gazları nedeniyle küresel ısınma, atmosfere saldığımız bazı şeylerin sera gazı etkisi yaptığı ve bu yüzden de bir küresel ısınmanın meydana geldiği, İşte buzullar çözülüyor vesaire Kuzey Kutbu'nda filan. Dolayısıyla işte bunda çok somut misalleri var. Nasıl görmezden geliyorsunuz yani işte. Kuzey Kutbu'ndaki buz takkesi hızlı biçimde küçüldü filan görünüp duruyor. Daha nasıl neyine itiraz ediyorsunuz diyen birileri var. Ve işte bunları böyle bizim atmosfere saldığımız karbondioksitle vesaire filan açıklayanlar var. İşte bunun ötesinde de muhtelif diğer unsurlar buna eklemleniyor yani. Vahşi hayatı yok ediyoruz falan filan. İki tane şey.
Şimdi benim bildiğim şöyle bir şey var. Bir arkadaşım var, klima işiyle uğraşıyor. Mesela o şöyle bir şey söylemişti. Rakamlar şimdi atıyorum ama Antalya'da biz eskiden klimayı işte diyelim ki 35 derece 30 derece ayarlarken şimdi 35'e ayarlıyoruz. İşte 5 derece 6 derece arttı sıcaklık soğutması için. İstanbul'da işte 4 derece arttı, biraz düşürdük falan gibi şeyler söylemişti bana. Oradan anlamıştım ki ya, şehirler fazla ısınmaya başladı. Soğutmak için işte klima sektörü çalışıyor ve daha fazla enerji harcıyor soğutabilmek için.
Şimdi şöyle şehirler birçok data iddia ediyor ki zaten yer kabuğu ısınıyor. Şimdi bu ısınma da nereden kaynaklanıyor? Tartışmaların yani tartışmaya çalışacağım hususların birincisi bu yani. Bir tanesi bu. Ama hani giriş olarak şeyi bir misali kullanmak istiyorum. O da yine sen hatırlıyorsundur. Yani bundan 8-10 yıl önce bir numaralı kabusumuz ozon kabuğunun delinmesi idi. Hatırlıyorsun değil mi? Yani işte
evet, evet.
Ozon tabakası evet. Delindi, deliniyor. Nerede deliniyor? İşte Güney Kutbu'na yakın bir yerde deliniyor. Ve işte bu ozon tabakasının delinmesinin şu tür riskleri var. Var mı? Var yani. Ozon tabakası delinir eğer dünyaya gelen güneş ışınları ozon tabakası tarafından filtrelenmezse canlılık için ve işte başka birçok faaliyet için çok ağır maliyetleri olabilecek bir şey. Olabilecek değil, olacağından neredeyse emin olduğumuz bir şey yani. Dolayısıyla ozon tabakasının delinmesi bir kabus idi. Ve evet çok incelmişti belli yerlerinde, atmosferin belli yerlerinde. Tuhaf olan şey şu yani nerede incelmişti? Okyanusun üstünde, Güney Kutbu'na yakın, yani nüfusun en az olduğu, hatta hiç olmadığı bir koordinatta bu iş başlamış idi. Ve bize demişlerdi ki bu sizin yüzünüzden ozon tabakası inceliyor. İşte aerosol kullanıyorsunuz, o işte atmosferde şöyle etki yapıyor vesaire filan. Demek ki iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor problemde. Yani birisi gerçekten bir risk vardır veya olabilir. İkincisi bu riskin sebebi biziz veya başka bir şey yani. Şimdi beni kasıyor olan husus, bunlar ikisi aynı paket içinde paketleri pazarlanıyor ve insan ortaya çıkan her değişimden sorumlu tutuluyor. Bir kere her değişim olumsuz değil. Ama benim asıl itiraz ettiğim husus bu ortaya çıkan değişimlerin olumlu veya olumsuz. Bu ortaya çıkan değişimlerin içinde insanın payı aşırı abartılıyor. Benim esas itiraz ettiğim husus bu. Nitekim biz ozon tabakası inceliyor vesaire falan diye böyle karalar bağlar iken ve işte aerosol kullanımını falan yasaklamaya çalışırken sonuçta bu konuda ciddi insani çabalar olarak ciddi bir fark olmadan ozon tabakası problemi ortadan kalktı. Şimdi kimse konuşmuyor ozon tabakası. Çünkü o incelme ortadan kalktı yani. Şimdi bu birinci husus. İkinci husus bu pandemi sırasında, karantina sırasında dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de böyle sayısız paylaşım gerçekleşti. Efendim işte Foça küçük limana, büyük limana gelen fok balıkları, işte insanların, normalde insanların denize girdiği plajlara yaklaşmış fok balıkları ve işte buradan yola çıkarak ya bak işte biz insanlar ne kadar kötü şeyler yapıyoruz ama işte ya bunları yapamaz hale geldiğimizde, karantinaya kapandığımızda vahşi hayat, doğal hayat kendi kendisini toparlıyor ve işte bak ne güzel foklar da buralara geliyor. Bak yani bu o kadar absürt bir akıl yürütme ki yani bunu neresinden tutacağımı bilmiyorum yani. Yani şimdi Türkiye'nin yüzlerce kilometre kıyısı var ve bu yüzlerce kilometre, binlerce kilometre kıyının içinde insanların yerleşik olduğu yerlerin oranı ben bilmiyorum yani hesaplamadım da binde bire yakındır yani. Yani uzaydan baktığın zaman ya da Google Maps'e baktığın zaman yani o Foça dediğin yerin, bizim Foça diye bildiğimiz yerin toplamda o coğrafyada kapladığı yani yerleşilmiş bölgenin kıyıları toplamın içinde küçücük bir yer ki Foça yoğun yerleşimin olduğu bir coğrafya. Yani Kastamonu kıyılarında o kadarı da yok yani. Şimdi
yani Akdeniz daha yoğun yerleşilmiş yerler doğal olarak tabii.
Yani şimdi o foklar ya da o vahşi hayvanlar nelerse onlar senin yerleşmediğin yerlere zaten geliyorlardı. Foça limanına girmiyorlardı veya işte senin denize girdiğin plaja gelmiyorlardı ama 10 kilometre kuzeye, 10 kilometre batıya, 10 kilometre güneye zaten geliyorlardı. Yani zaten geliyor olduklarını nereden anlıyoruz? Biz boşalttığımız zaman geldiler. Demek ki bizim boşalttığımız her yere gidiyorlarmış yani. Daha doğrusu bizim doldurmadığımız her yere zaten gidiyorlarmış. Ama sen şimdi orada olmadığın için o fotoğrafları çekemiyorsun. Fotoğrafları çekemeyince şimdi sen fotoğraf çekebildiğin tarihte karantinadayken çekebiliyorsun ve yerleşimin olduğu yerden çekiyorsun ve sanki eskiden yokmuş. Yani foklar hiç yokmuş hatta yani. Şimdi birdenbire sen karantinaya girince foklar çoğalmış, üremişler ve kıyılara geliyorlar gibi akıl yürütüyorsun. Yani böyle bir dünya yok. Yani o foklar hep varlar. Kendi habitatlarında yaşıyorlar ve o habitatlarını senin yerleşmediğin kıyılarda dahil yani. Orada da yaşıyorlar. Sen bilmiyorsun. Şimdi senin bulunduğun yere geldikleri için birdenbire onlar çok mutlu falan olmadılar. Yani ya da oraya gelemiyordu. Sen denize giriyorsun oraya gelemiyor iken tüh insanlar benim elimden plajı aldılar. Ben buraya gidemiyorum. Burada kıyıya yanaşamıyorum falan diye böyle üzülüyor da değillerdi yani. Yani kurtlar senin şehirlerine gelemiyorlar. Eskiden köylerine geliyorlardı şimdi gelemiyorlar. Tüh vah vah falan filan diyor değiller. Ve ayrıca da gelmesinler niye gelsinler yani. Yani kurtların yaşayabileceği yerler var ve yaşıyorlar. Hala yaşıyorlar yani.
Eskiden geldiklerinde de öldürülüyordu köylüler, öldürüyordu kurtları koyuna saldırmasın diye.
Ya şimdi yaban domuzları şehirlere indiler, şehirlerin kıyısına indiler karantina sırasında. Millet bunu vahşi tabiatın kendisini işte yenilemesi, canlandırması falan olarak okudu yani. Ya o yaban domuzları Balçova'da, evet. İşte ormanlarda yaşıyorlar ve evet yani kışın iniyorlardı yani. Zaten iniyorlardı. Sen karantinada değilken de iniyorlardı ve başına dert oluyorlardı. Şimdi senin başına
bizim tatil bölgesinde tatil bölgesine yazın bile iniyorlar. Yaz akşamları yaban domuzları bizimle beraber dolaşıyorlar ya.
Evet. Yani sonuçta şimdi bir vahşi hayat, insan eli değmemiş bir hayat var ve o kendi varlığını sürdürüyor yani. Bu senin bu tabiata müdahale etmenle tabii olarak geriliyor belli bir ölçüde ama yani senin müdahale ettiğin tabiat, yani herkese tavsiye ederim ya, yani şeye girin, Google Maps'e girin, bakın yani şöyle yaklaştırın dünya yüzeyini. Dünyanın kahir ekseriyeti hala insan elinin değmediği. Yani insan eli değmediği yanlış olabilir. İnsan her yere gitmiş olabilir ama yani yerleşmek istemediği ve yerleşmemiş olduğu yerler yani buralar. Dünyanın kahir ekseriyeti. Dolayısıyla orada bir sen gözlemiyorsun ama orada bir vahşi hayat var yani. O vahşi hayat o kadar olduğu zaman yanlış, daha çok olması gerekiyor. Kanaatinin kaynağı ne? Yani ne kadar olursa tatmin olunacak. Bu akıllıca bir şey değil yani, yaklaşım değil. Vahşi hayat var, kendisini koruyor. İnsanlar var, kendilerini koruyorlar ve işte böyle denge halini mütemadiyen değişerek sürüp gidiyor yani. Ve tabiatın denge hali de öyle bir
Muhtemelen
şey.
vahşi hayatın kendisi de değişiyor
Tabii
belli,
tabii.
belki daha yavaş ama o da orada da bir değişim var.
Yavaş falan değil ya, gayet hızlı değişiyor. Yani dünyada şimdi böyle çok yani şu anda yaşıyor olduğumuz dünyada varlığını sürdürüyor olan en yaşlı şeyler işte bir takım zeytin ağaçları falan filan bulunuyor birkaç yüzyıllık. Ama onun dışında normal şartlarda en yavaş değişiyor gibi görünüyor olan bitki örtüsü bile 30 yılda bir yenileniyor yani. Yani ağaçlar yaşlanıyorlar, kuruyorlar, ölüyorlar, yerlerine yenileri çıkıyor vesaire filan falan ve o sırada sayısız olay gerçekleşiyor vahşi hayatın içinde. Bir yığın tür zaten hep yok oluyor. Yeni türler ortaya çıkıyor. Türler değişiyor. Ve bu tabiat denen şeyin tabiat olabilmesini sağlayan şey değişebiliyor olması. Bunun en tipik misali daha önce konuştuk. Şimdi teferruatına girmeyeceğim. Yani Amerikalılar, beyazlar Amerika'nın doğu kıyılarından batı kıyılarına doğru yayılmaya başladıklarında işte Yellowstone'u görüyorlar, bayılıyorlar, çok hoşlarına gidiyor ve tarihin ilk milli parkını yapıyorlar orayı. Milli park ilan ediyorlar. Sınırlıyorlar. Oradaki yerlileri dışarı çıkarıyorlar. İnsanlar orada yaşayınca tabiatın dengesini bozuyorlar diye. Sonrasında vahim şeyler oluyor yani. O tabiatı öyle koruyabilmek için yaptıkları şeyler yüzünden tabiat perişan oluyor. Yani bu böyle akılla müdahale edilebilecek bir şey değil birincisi. İkincisi de korunabilir bir şey değil. Yani o durmadan şimşek düşecek. Yangın çıkacak, ormanlar yanacak. O yanan ormanlarda, ormanların yerinde başka bir şeyler gerçekleşecek. Kunduzlar şunu yapacak, geyikler bunu yapacak. Kurtlar geyikleri avlayacak falan. Bu işler böyle oluyor yani. Durmadan bunların popülasyonları, kurt popülasyonu artıyor, geyik popülasyonu düşüyor. Sonra bu olay böyle olunca bu sefer kurt popülasyonu düşmeye başlıyor, geyik popülasyonu artmaya başlıyor falan yani. Bir sabit ve en doğru değeri yok ki.
Belki de bu kendi doğal sürecinde değişsin, insanoğlu müdahale etmesin diyorlardır. Muhtemelen çevreciler de, iklim krizini gündeme taşıyanlar da bu değişimin farkındadırlar, yavaş değiştiğini. Hiç
Yok
bilmiyor
işte
değiller ya.
olmadıkları öyle Yellowstone örneğinden görünüyor yani. Orada o durumu sabit tutabilmek için böyle sayısız müdahale yapıyorlar ve her birisi durumu daha vahim bir şekilde değiştiriyor. Temel mesele şurada. Oradan yerlileri çıkarıyorlar. Yerliler mesela o bölgede bizon avlıyorlar. Şimdi bizonlar avlanamaz oluyor yerliler olmayınca. Bizon nüfusu artıyor. O işte bizonun düşmanı neyse, bizonun düşmanlık yaptığı neyse o ortadan kalkıyor. Vesaire. Şimdi insan da tabiatın bir parçası yani. İnsan sentetik bir şey değil ki. İnsan ürünü bir şey değil yani. İnsan tabiatın bir parçası. Şimdi sen bunu çıkarttığın zaman denklemden tabiatın dengesini bozmuş oluyorsun. Yani insanı tabiat yaratmış. Yani şimdi sen tabiattan daha mı iyi biliyorsun yani, yani tabiatın sağlığının nerede olduğunu? İnsanı tabiat yaratmış. Şimdi tabiatın dengesine saygı duyacaksan insana da saygı duyman gerekiyor yani. Ama insanı kötülemek gibi bir ön kabulle başlandığı için böyle insan tabiat ayrımı vesaire üzerinden bir de hani şimdi bunu yaslanan şeyler de şunlar yani. Okyanuslar plastik doldu. Yani evet doldu ve dolmasa iyi olacak yani. Bu hoş bir şey değil. O plastik başka yani şimdi biz balıkların sindirim sisteminde plastik buluyoruz filan. Şimdi bunlar hoş şeyler değil yani. filan. Ama yani bu böyle insanı kötüleyerek vesaireyle filan falan aşılabilecek bir problem değil. İnsanı dışarıda bırakarak ya da insanı pasifleştirerek aşılabilecek bir problem değil yani. Bunlarla teker teker her birisiyle ayrı ayrı mücadele stratejileri geliştirilebilir. Şimdi iklim krizi ve işte çevre krizi daha genel olarak söyleyeceğim. İşin içine bir de bu da giriyor yani. Plastik insanın sisteme bir müdahalesi. Şimdi ve tabii ki bu müdahale evet yani insan ürünü bir müdahale ama bu da abartıldığı kadar böyle her yer plastik ve filan falan denebilecek kadar mıdır? Bundan da şüpheliyim yani. Temel mesele şu. Alem mütemadiyen değişiyor. Sadece iklim ve sadece vahşi tabiat falan filan değil. Bütün doğal şartlar sürekli olarak değişiyor. Yani işte ne olmuş mesela? Ben yeni öğrendim. Yani galiba arkeologlar da yeni öğrendiler. Yani Büyük Sahra'nın olduğu yerde devasa bir göl varmış. Ve bu işte nereden anlıyoruz? Bu devasa göl, yani o Büyük Sahra'nın kıyılarında, arkeolojik tabakalarda işte insanların balıkla beslendiğinin falan filan işaretlerini buluyoruz. Ve o yerleşim yerlerinin böyle bir kıyı şehri takip ediyor olduğunu görüyoruz. Ve yani işte insanlar son derece basit, ellerinde ciddi bir tabiata müdahale gücü yok iken, basit şartlarda yaşıyor iken de tabiat değişmiş. Yani bunlar insan ürünü olmadığını, Orta Asya'da bu devasa göller varmış. Kurumuşlar, çölleşmiş oralar. Şimdi bunları mesela insandan biliyor muyuz? Bilemeyiz yani. Yani yeryüzünde muhtemelen neresinden baksan, sağdan say, soldan say, 200 milyon insan yaşarken ve işte o bölgede de 10 milyon insan yaşarken, o 10 milyon insan da fabrikasyon, üretim yapamıyor iken.
Çevreye zarar verecek herhangi bir üretim yoktu evet. Tabii o dönemde. O kuraklıkların müsebbibi de olamazdı. Çünkü toprağa hakim değil, alana hakim değil, çok az bir yerde yaşıyor.
Bunlar olabilecek şeyler ve olmuşlar yani. Evet. Defaatle olmuşlar. Bizim içinde yaşadığı, yani insan olarak varlığımızı sürdürdüğümüz dönemde de olmuşlar. Ve tekrar söylüyorum, sayısız türde bu arada insan müdahalesi olmadan yok olmuş yani. Dinozorları insanlar yok etmedi yani. Ha şimdi insanlar...
Ama şimdi İstanbul'da mesela su, yağmur yağmadığı zaman su derdimiz oluyor. Dolayısıyla bir şeyden şikayet ediyoruz. Niye su ihtiyacımız karşılanmıyor, niye yağmur yağmıyor diye. Bunu normal olarak bazıları da işte çevreye verdiğimiz tahribattan dolayı yağmur yağmıyor noktasına getiriyor ve taşıyor. Günümüzde bununla ilgili pek çok aktivist var, siyasi hareketler var, partiler var ve bunlar da kabul görüyor dünyada da.
Sadece İstanbul'un susuzluğu değil yani bu Covid-19 bile işte ilk elde hemen bu aktivistleri harekete geçirdi ve işte yarasaların habitatlarına müdahale ediyoruz. O yüzden böyle işte tabiatta bizden intikamını alıyor falan gibi böyle orada böyle kendi aklı olan bir özne var ve işte vay siz bana bunu yaptınız ben de size şunu yaparım dedi diye anlaşılabilir bir dille bunları söylüyor. Halbuki biz bütün bunları yapmazken de salgınlara maruz kaldık. Yani tekrar söyleyeyim biz dünyada toplam sağdan say soldan say 200 milyon nüfusa sahip iken de salgınlar bizi kırdı geçirdi yani. Bunları insan müdahalesi...
Muhtemelen benzer salgınlar çeşitli hayvanları da kuşları da aynı şekilde kırıp geçirmiş olabilir.
Tabii geçiriyor zaten yani sonuçta hep tarih boyunca olmuş. Yani bu bir, hep aynı şeyi söylemek durumunda kalıyorum. Yani tabiat dediğin şey büyük ölçekli bir game, bir oyun yani. Her unsur diğerine göre, diğerine karşı bu oyunda oyuncu. Yeri geliyor işte simbiyotik ilişkiler kuruyor. Falanca tür filanca türle işbirliği yapıyor yani. Falanca bakteri atın ağzında kendisine yer bulup o atın ağzındaki işte zararlı bakterileri ortadan kaldırıyor. Simbiyotik bir ilişki kuruyor ama işte başka bir bakteriyle dövüşmüş oluyor. Fakat işte at o bakteriyle işbirliği yapmış olduğu için hayatta kalabiliyor filan böyle. Biz hepimiz zaten her bir insan olarak her birimiz sınırsız sayıda bakteri vesaire filan gibi mikroorganizmanın bir bileşkesiyiz. Sayısız bizim adımıza biz derken her birimiz yani ben kendi adıma konuşuyorum. Benim dediğim şeyin içinde beni oluşturan sayısız genetik kodu başka başka olan mikroorganizma var. Yani böyle karmaşık bir sistem var ve bu karmaşık sistemi böyle çok basite indirgeyip işte o ondan intikam alıyor, bu buna şunu yapıyor filan gibi bunu önleyebiliriz. Şimdi esas gelmeye çalıştığım husus, yani bunların insan ürünü olup olmadığını bilmiyoruz. İnsanın daha doğrusu bu sisteme, bu olumsuzluklara ne kadar etki ettiğini bilmiyoruz olumsuzluk olarak gördüğümüz şeye. Şimdi İstanbul'un susuzluğuna olumsuzluk olarak yaptığımız etkiyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yani lüzumsuz sayıda, çok sayıda insan var İstanbul'da. Oradan kaynaklanıyor. Yani İstanbul niye susuz? Çünkü 16 milyon insana su yetiştiremiyoruz. Şimdi İstanbul 8 milyon olsa nüfusu, İstanbul'un suyu İstanbul'a yetecek mi? Yetecek. Öyle mi?
Evet. Ama aynı mantıkla dünya nüfusu şu kadar az olsa dünyanın tahribatı da az olacak noktasına gelebiliriz.
Yani tahribat az falan, burada bir yetmezlikten mi? Yani
başlıyoruz.
Suyun şu kadar miktarı doğrudur, bu kadar miktarı yanlıştır diye bir dışarıda bir şey yok yani. Suyun bir miktarı var ve sen bu miktara göre organize olmamışsın. Sen sıkıntı çekiyorsun. Yani İstanbul'da su miktarı yetmiyor diye efendime söyleyeyim işte güvercinler, martılar falan ağlaşmıyor. Ağlaşan sensin. Sen başını niye belaya sokmuşsun? Şimdi mevcut su kaynağının besleyebileceğinden daha çok insan olarak yerleşmişsin buraya. O yüzden kendi başını belaya sokmuşsun. Yoksa tabiatın, aa bak İstanbullular yeterince su bulamıyorlar, tüh tüh deyip üzülüyor olduğunu zannetmek saçma bir şey değil mi yani? Yani ya, evet. Şu kadar su üretiliyor ve yani bu suya ihtiyacı olan sensin. Onu o suya göre yerleşerek sağlayabiliyorsan kendi adına akıllıca bir şey yapmış olursun. Yani bunun iklimle bir alakası yok yani. Ama iklim değişti de su o yüzden azaldığının bir delili yok elimizde. Burada ölçülebilir olan, benim açımdan ölçülebilir olan tek faktör, bak kardeşim İstanbul'un zaten su, yani İstanbul'a su zaten uzun süredir yetmiyor ve durmadan dışarıdan daha uzak kaynaklarda su getirmeye çalışıyorsun, öyle değil mi? Sonuçta neden? Çünkü burada çok fazla insan yaşıyor. İnsanı suya götüreceğini, suyu insana getirmeye çalıştığın için ve de işte onun da bir kapasitesi olduğu için, o da oynak ayrıca, yani o da sabit değil gibi. Şimdi işin daha tatsız taraflarına gelelim. Biz şimdi bir küresel ısınmadan, işte bir iklim krizi çerçevesinde bir küresel ısınmadan, yani çevre felaketi derken birçok başka şey var bunun yanında, işte plastiğinden bilmem nesine kadar, ama yani işte iklim krizi derken bir küresel ısınmadan söz ediyoruz genel olarak ve bu yer kabuğunun ısındığına dair bir takım istatistikler var. Ne kadar güvenilir olduklarından uzun süredir şüphe ediyorum. Çünkü yani evet, bu istatistiklerle bilim başlığı altında oynanıyor yani. Ama aynı zamanda 1980'lerde dünyanın bir mini buzul çağına giriyor olduğuna dair de çalışmalar vardı. Şimdi hala bunlar var. Zaten bir mini buzul çağına girdik diyenler de var. Yok canım, olur mu öyle şey, bak kabuk, yer kabuğu şöyle ısınıyor diyenler de var ve gerçekten hangi veriye güveneceğimizi de kestirmek artık giderek zorlaşıyor. Neye yaslanarak söylüyorum bunu? Bu iklim krizi hakkında meseleye Birleşmiş Milletler el koydu bundan 5 yıl önce, 8-10 yıl önce de olabilir. Muhtelif bilim adamlarını toplayıp, bilim insanlarını toplayıp bu konuda bir çalışma yaptırdı. Bir rapor yayınladı. Orada bariz bir biçimde bütün bilim insanlarının üzerine mutabık kaldığı veriler, durum diyerek böyle dünya kıyamete doğru gidiyor derhal, behemal tedbir alınmazsa filan diyen bir üslup vardı ve işte tedbirler olarak da bir takım öneriler vardı. Hani hala şimdi tartışmaları yapılıyor olan öneriler vardı. Sonradan ben öğrendim ki onlar yayınlandığında, ya acaba ben bir şeyleri azımsıyor muyum filan diye böyle şüphe ediyor idim. Ama sonradan öğrendim ki aslında orada imzası görünüyor olan birçok bilim insanı o tabloya İnanmamış, kabul etmemiş onu ve imza atmamışlar. Ya şimdi Birleşmiş Milletler gibi bir organizasyon böyle bir konuda bu kadar fahiş bir manipülasyon yapıyor yani. Oradan itibaren bu iklim kriziyle ilgili olarak söylenen her şeye 3 katı şüpheyle yaklaşmaya başladı. O dönemde de bir roman okudum. Michael Crichton diye bir adam, daha önce söz ettim. Bu iki beyinli adam diye bir şey yazmış bilgisayarların. Yeni belirmeye başladığı zaman da fütüristik bir takım şeyler hayal etmiş idi. Sonra bu genetik teknolojisi gelişince işte şeyi yazdı. Jurassic Park'ı yazdı, sonra işte o film oldu filan. Onun son yazdığı roman, ölmeden önce yazdığı son roman, Korku Devleti diye bir roman. Öyle çevrilmiş galiba. State of Fear diye bir şey. Orada adam yekten işte bunun nasıl bir sektör olduğu üzerinden ve ne kadar terörü göze alabilecek olduğu üzerinden bir roman yazmış. Çok ufuk açıcı bir romandı. Roman deyip geçme. Romanda ilgili yerlerde resmen adam, hani şimdi bunu Jurassic Park'ı yazarken buna ihtiyaç duymamış, iki beyinli adamı yazarken buna ihtiyaç duymamış, ama burada ne kadar tehdit altında olduğunu hissettiği için resmen romanda dipnotlar vardı. Yani bak ben burada bunu söylüyorum. Siz bunu benim uydurduğumu düşünebilirsiniz ama falanca bilim insanları falanca dergilerde bunları yayınladılar diye dipnotlarla, bilimsel dipnotlarla romanı bezemişti adam yani.
Roman. Romanda da dipnot ilk kez duyuyorum ya. Yani.
Şimdi ben de ilk defa gördüm ve yani kendimi adamın yerine koyduğum zaman yani adam daha önce bak hiç bu kaygıları hissetmemiş. Şimdi hissediyor yani. Çünkü böyle bir terör var ortada. Yani adam bak benim söylediğime sağdan soldan saldırılabilir diye bir romancı olarak saldırılabilir olmaktan korkmuş ve bunları böyle dipnot olarak koymak zorunda hissetmiş kendisi. Yani vahamete bak yani. Ya böyle bir terör estiriliyor.
Bu terör niye estiriliyor? Bu nereden kaynaklanıyor?
Çok net yani. Romanın konusu oydu. Sonra işte bu Birleşmiş Milletler'in raporunun altında imzası olduğu iddia edilen 8-10 tane bilim insanı. Yok kardeşim biz o raporu o şartlarla imzalamadık. Doğrulamadık da falan diye ortaya çıktılar. Onların iddiası da genel olarak burada bir ekonomi var. Yani onların bir tanesi çok hoş bir tespitte bulunuyor. Diyor ki bugün herhangi biriniz, herhangi bir üniversitede gidin ve işte ulusal veya uluslararası fonlara başvurun. Küresel ısınmanın olmadığına dair bir iddianız olsun. Fon bulamazsınız. Ama eğer atıyorum çingenelerin dilinin kaybı üzerinden bir araştırma yapacaksınız ve bunu iklim krizine bağlıyor iseniz o fonu bulma şansınız iki katı artar diyor. Şimdi realite böyle yani. Ve ortada olağanüstü büyük miktarlarda fon var bu konuda. Bu fonları kullanıyor olanlar da böyle bir terör estiriyorlar. İşte ondan sonra o İsveçli kızcağız gibi bir takım semboller ortaya çıkıyor. Onlar işte başka birilerini etkiliyor ve böyle bir de politik doğruculuğa vesaire falan da cuk oturdu. Tam o döneme denk geldi.
Peki fon koyanlar niye fon koyuyorlar oraya, o para ayırıyorlar bu işe? Bunlar neyin araştırılmasını istiyorlar yani?
O sosyal baskılar var şimdi yani Türkiye'de. Atıyorum şimdi senin takip ettiğin Oksijen gazetesi ve veya benim takip ettiğim Duvar internet sitesi. Kim varsa buralarda yazıp çiziyor, konuşuyor olan insana sövüp bu tür çalışmaların fonlanması gerektiği konusunda bir kamuoyu oluşturuyor. Bu oluşan kamuoyu siyaset üzerine baskı yapıyor. Sonra işte politik doğruculuk ve kendisini sıradan insanlardan ayırmak için böyle elinde böyle bir artık ancak bu kalmış olan tırnak içinde seçkinci kesimler. Vay sizin düşünmediğiniz deniz analarını ben düşünüyorum. Sizin düşünmediğiniz su aygırlarını ben düşünüyorum. Ben ne kadar vicdanlıyım falan diyebilmek için bu tür şeylere kolay destek oluyor. Ve buradan insanı tabii ki tırnak içinde sıradan insanı suçlayan bir şey çıkıyor. İşte bu politik doğruculuk dediğim şey. Buradan karar vericiler, fon sahipleri falan bunları desteklemekle kendilerini temize çekme. Yani başka yerde yaptıkları rezillikleri buradan temize çekme. Yani şimdi sen Bill Gates'sin ve işte orada burada bir biçimsiz iş yapmışsın, yapıyorsun. Ama çevre konusunda bilmem aşı konusunda bilmem şu fonları aktarırsan sana saygı duyulacak diye varsayıyorsun. Ve bu fonları harekete geçiriyorsun gibi şeyler oluyor yani. Böyle bir dinamik oluştu ve bu dinamik dediğim gibi toplumların zaten siyasi olarak ayrıştığı döneme de denk geldi. Bizim yaşadığımız dönemde de işte nüfus çok artıyor, nüfus krizi olacak veya işte nükleer kriz olacak filan kaygıları üretilirken de bunlar dönemin siyasi fayatlarına, akslarına olabildiği ölçüde denk gelmişti ama bu kadar şiddetli, bu kadar şiddet bir insan düşmanlığı yoktu. Yani işte otorite düşmanlığı vardı falan yani. Şimdi doğrudan bir insan düşmanlığının üzerine oturdu bu. Buradan olağanüstü bir siyaset üretiliyor. Üstüne üstelik bir de fonlar, yani dünyada olağanüstü miktarda para var. Bir yerlere harcanması gerekiyor yani. İşsiz güçsüz yığınla benim gibi insan var. Şimdi beni çevre konusunda bir şeyler yaparak kendimi temizleme, bu konuda kaygılanarak kendimi temizleme fırsatı sunuyorsan bana ve bunun için üstelik de bir de para veriyorsan ve buradan da işte falanca aymaz insanları aşağılamak ve bir sosyal statü kazanmak fırsatım da varsa. Şimdi bunlar hepsi üst üste geldi. Olay dolayısıyla üst tarafta bu fonlar yüzünden sürüyor. Fonları kessen kimse bunları söylemek için para alamayacak olduğu zaman bunları söylemeyecek. Söylemeyince böyle bir kamuoyu oluşmayacak. O yüzden hani başlarken en sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim dedim. Fonları kessen kriz mriz kalmayacak yani. Şimdi işin teknik tarafına gelelim.
Şimdi Demirel'in lafıyla meseleleri mesele saymazsak ortada mesele kalmaz. Fonları kaldırırsak bu iklim krizi gibi bir mesele de olmaz diyorsun.
Mesele yok ki. Meseleyi üretiyoruz.
Yok zaten. Yani.
Şimdi meseleleri varsaymazsan mesele kalmaz değil yani. Mesele yok ve mesele yaratıyoruz. Şimdi nüfus krizine de böyleydi yani. Mesele yok. Ortada bir mesele yok. Yani fil tarihinde ileride bir yerlerde işler böyle giderse Adam Smith yazmış, çizmiş işte. Bak olaylar böyle giderse şu tarihte tarım üretimi nüfusun altında kalacak, açlık başlayacak. Bu öyle gitmeyecek ki. Öyle gidip gitmeyeceğini bilmiyorsun ya. Öyle giderse evet sen haklısın da öyle gitmeyecek. Öyle gitmedi. İki sebeple öyle gitmedi. Birincisi tarım üretimi arttı. Çünkü teknoloji girdi işin içine. Evet. İkincisi nüfus artışı yavaşladı. Çünkü insanlar daha az doğurmaya başladı. Hala ama böyle birileri ya çok arttık, çoğalıyoruz falan. Evet biz 100 yılda nüfusumuzu ikiye katladık neredeyse. Tamam da bak bu devam edecek bir şey değil. Etmeyeceği görünüyor. Yani etmeyeceğine dair istatistikler var yani. Etmiyor olduğuna dair. Ama şimdi bunları söylediğin zaman politik doğrucular için kötü adam oluyorsun, kötü insan oluyorsun. Yani şimdi o görünüp duran problemleri görmezden, ya yok öyle bir problem kardeşim. Görünüp duran bir problem yok. Siz uyduruyorsunuz. Siz bir takım hayalleri, hayali hortlakları durmadan yeniden üretiyorsunuz. Siz ürettiğiniz için var yani. İşin teknik tarafına gelecek olursak, siyasi ve sosyal tarafı böyle olayım ve çok trajik yani. Ama teknik tarafına gelecek olursak, ortada bir iklim krizi var mı? Yani dünya soğuyor mu? Bir buz çağına mı girdi yoksa bir ısınma döneminde miyiz? Bunu bilmiyoruz. Yani tekrar söylüyorum. Farklı farklı bilim insanları bu konuda farklı farklı şeyler söylüyorlar. Zaten ben aslında hani ya ben acaba yanlış mı görüyorum, düşünmem gerekiyor bu mevzuyu galiba tekrar diye o Birleşmiş Milletler raporunu gördüğünde de işkillenmiştim yani. Ne oluyoruz lan? Bütün bilim insanların üzerinde mutabık kaldığı bir şey olamaz. Yani bilim dediğin şey böyle olamaz yani. Şimdi bilim insanları normal şartlarda farklı farklı birbirlerine karşı hipotezler kurarlar ve burada da evet birbirine farklı, birbirine tam 180 derece zıt hipotezler var. Ve ben bunların hangisinin gerçeği yansıtıyor olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ama bunlar varsa kendimi emniyette hissediyorum, rahat hissediyorum. Ve ikisini de anlamaya çalışıyorum. Yer kabuğu ısınıyor da olabilir, dünya bir buzul çağına doğru gidiyor da olabilir. Sıkıntı şu, bunların herhangi birisi bir kıyamet alameti değildir. Çünkü buna benzer çevrimleri biz daha önce defalarca yaşadık. Hiçbirine de kıyamet kopmadı. İnsan o dönemler, yani bundan 600 yıl önce bir buzul çağına yakalandığında ya da 6000 yıl önce bir buzul çağına yakalandığında onu atlatabilmişse şimdi haydi haydi atlatır yani.
Evet.
Bundan 2000 yıl önce Roma döneminde dünya olağanüstü ısınmış. O ısınma sayesinde o medeniyetler falan olmuş. O çiçeklenme o sayede olmuş. Çünkü buzul çağları kötü çağlardır insan için. Evet. Çünkü buzul çağları sadece havanın soğuması vesaire falan kuraklıktır. Su eksikliğidir yani. Yani şimdi İstanbul'un suyu eksiliyor ise bu küresel ısınmadan değil buzul çağına giriyor olduğumuzdan olma ihtimali daha yüksek. Yani eğer su eksiliyor ise bize eksik geliyor ayrı bir bahis. Hani her birimize daha az su düşüyor ayrı bir bahis. Ama su eksiliyor ise bu dünyanın soğuyor olduğu bir buzul çağına giriyor olduğuna delil olma ihtimali daha yüksek. Şimdi böyle iki tane kamp var ve bunlar birbirleriyle yetişip duruyorlar. Görünüyor olan o ki benim gördüğüm bu yok kardeşim biz buzul çağına girmiyoruz. Nereden çıkıyorsunuz bunu diyenler daha kamu türü organizasyonlar yani bu tür fonlara sahip olan bunları kullanıyor olan türden organizasyonlar. Ötekiler daha sivil organizasyonlar. Dolayısıyla burada böyle galiba bir buzul çağına giriyoruz ya da girdik. Kanaatim benim daha baskın geliyor. Ama esas sıkıntımız şurada yani. Bak kardeşim biz buzul çağına da giriyorsak küresel olarak bir küresel ısınma dönemine de giriyor isek bunların ikisinde de insanın payı abartıldığı kadar değildir. Evet. Şimdi diyor ki adam şu kadar karbondioksit salıyoruz. Salıyor muyuz? Salıyoruz yani. Data doğru mu? Doğru yani. Şu kadar karbonmonoksit salıyoruz. Tamam. Bütün bunlar doğru. O halde işte bunlar atmosferde kaldıkları durumda bu sera gazı etkisi yaparak falan diye başlıyor. Bak karbondioksit sera gazı değil. Yani bunu biliyoruz yani. Ama adam burada otomatik olarak bir zıplama yapıyor. Ve diyor ki tamam karbondioksit sera gazı değildi ama hani şu konsantrasyonun altındayken onlar öyleydi. Ama şimdi biz o kadar çok karbondioksit salıyoruz. Ya şimdi bak, biz çok karbondioksit salıyoruz ve salmayalım da. Ben ayrıca bu konuda hani daha cimri davranalım. Otomobilleri bir an önce elektrikli yapalım vesaire falan. Benim bu konularda bir itirazım yok yani. Ama biz karbondioksiti atmosfere salıyoruz. O da atmosferde kalıyor gibi bir akıl yürütme absürt bir şey ya. Bak, sen karbondioksit miktarını arttırdığın sürece bitkilerin yeşermesi, büyümesi vesaire falan için şartlar daha evren oluyor. Yani bir takım canlılar için kötü olan şartlar bitkiler için iyi oluyor. Şimdi otomatik, yani çok bariz görünüyor ki Sahra Çölü'nün kıyılarında yeşermeler başladı. Bayağı bir çimlenme falan başladı. Karbondioksit arttığı için bitkiler şimdi olmayacak kadar çok yayılıyorlar. Ve o karbondioksiti stokluyorlar. Yani sen şimdi karbondioksit... Yani
vahşi doğaya dönmek için karbondioksitin daha fazla üretilmesi gerekiyor bir yandan, öyle mi?
Vahşi doğa derken neyi kastettiğine bağlı yani. O karbondioksit artışı mesela kurtlar için olumsuz olabilir. Ama bitkiler için olumlu ya.
Dolayısıyla önce bitkileri var edelim, sonra başka şeyler gelir. Yani önce bitkiler olsun, sonra öbürleri de gelir.
Evet, evet, bitkiler artıyorsa tavşanlar için olumlu. Tavşanlar artıyorsa tilkiler için olumlu. Ya. Ama netice itibariyle evet, karbondioksit temelde bu çevrimin en başat şeylerinden bir tanesidir. Bu, tekrar söylüyorum bak, biz o zaman karbondioksit üretelim falan derdinde değilim. Ama şimdi ya bak, bu kadar karbondioksit üretiyoruz, biz üretiyoruz insan olarak. Bu da bir problem açmasın olur mu? Neye yaslanarak söylüyorsun bunu diyorlar. Kardeşim bak, sen üretiyorsun, o atmosferde kalmıyor. O yeşermeye sebep oluyor. Bütün dünyada yeşermeye sebep oluyor. Sera gazı etkisi falan yapmıyor yani. Bizim küresel ısınma var ise oradan kaynaklanmıyor yani. Varsa başka bir şeylerden kaynaklanıyor ve bunları çözemeyebiliriz de. Bizden kaynaklanmıyordur ve çözemeyebiliriz de. Yani bizim işimiz bu tabiata uyum sağlamak. Bütün canlılar gibi. Ve bütün canlılar kadar benim de hakkım var insan olarak burada hayatta kalmaya. Benim hayatta kalma tarzım da bu. Ya beni çimlendirecek bir şey olarak görmeyi hakkın nerede görüyorsunuz kendinizde yani?
Şimdi buzul çağına giriyor isek, insanların bunda katkısı yok diyorsun, buzul çağına gidiliyor ise. Peki insanlar, insanoğlu bugün geldiği seviyede buzul çağını engelleyebilir mi? Daha kısa da sürede atlatılmasını sağlayabilir mi?
Zannetmiyorum ama yani buzul çağında insan hayatının daha az etkilenecek şekilde sürmesini sağlayabilir. Evet. Buzul çağını etkileyemez, engelleyemez diye düşünüyorum. Zaten de engelleyememeli diye düşünüyorum. Sisteme böyle müdahale hakkı olmadığını düşünüyorum. Evet. Şimdi diyor ki adam, ama insan farklı, insanın aklı var. Tabiatın kalanından farklı aklı var. Tamam kardeşim, o akıl dediğin o tabiatın içinde oluşmuş bir şey. Tabiatın bir parçası. Yani sen şimdi o akla yaslanarak, tabiatın ürettiği akla yaslanarak tabiatı düzenleme yetkisine sahip olamazsın yani. Ya bu absürt bir şey. Tabiatın kendi plan, tırnak içinde planları var. Plan değil mi? Kendi akışı var yani.
Akış var.
Ve sen o akışın içinde akıp duruyor olan, sürüklenip duruyor olan bir şeysin ve bunu kabul etmen gerekir. Ne küresel ısınmayı engelleyebilirsin, ne onu yaratabilirsin, ne de buzul çağına girmeyi engelleyebilirsin, ne de onu yaratabilirsin. Sen sıradan, bu devasa şeyin sıradan bir unsurusun. Bizim ürünümüz değil, bizim eserimiz değil ve biz bunu çözemeyiz. Sadece biz, bizim konforumuz açısından, yani bunu planlayamayız da, şimdi şöyle yapamayız yani. Ya bak, bizim yaşadığımız bu dünyada işte şu kadar su aygırı var, bu kadar kurt var, bu kadar panda var ve bunun böyle olması gerekiyor. O halde şimdi bir buzul çağında bu su aygırlarının azalmasının önüne geçmek için falan akıl yürütemezsin. Yani su aygırlarının optimum bir sayısı diye bir şey yok. Yani dışarıdan belirleyebileceğin ya da senin şimdi gördüğün optimum bir değer değil yani. Tekrar vurguluyorum. Şunu yapabilirsin. Plastik atmayalım. Efendim işte havaya daha çok karbondioksit salmayalım. Falan gibi şeyler yapabilirsin ya. Yani. Ama buradan böyle alem tapusu sana çıkarılmış, sorumluluğu sana verilmiş ve işte bu sorumlulukla onu planlamak ve mevcut halde tutmak filan gibi bir takım işler yapmakla yükümlü olan bir canlı değilsin yani. Yapamazsın da. Yapmak için yaptığın her şey sistemin daha da çığırından çıkmasına sebep olur. Şimdi bu karbondioksit çevriminden söz ettik demin. Bir yandan da şey çevrimi var işte. Su çevrimi var. Yani. Buzullar eriyor. Bu da yani kuzey yarımküredeki buzullar eriyor. Kuzey kutbuna, yani o şapka her geçen 10 yılda bir biraz daha küçülüyor yani. Buraya yaslanarak şimdi akıl yürütülüyor. Deniyor ki bu buzullar eridiğine göre nerede eriyor bunlar? Okyanuslarda eriyor. Kopuyor şeyden ve okyanuslara iniyor, eriyor. Şimdi eriyorlar, demek ki okyanusların seviyesi yükseliyor. Okyanusların seviyesi yükselirse de vahim bir tablo ortaya çıkacak. Ne olacak? Yani şimdi böyle suyun, denizin üstünde olan işte ama çok alçak adalar var. Bunlar su altında kalacak. Bu laflar edilmeye başladığından bu yana işte yaklaşık 30 yıldır böyle çok hassas okyanus seviyesi ölçüm cihazları var. Özellikle de o adalara yerleştirilmiş ve okyanus yükselmiyor. Şimdi yükselmiyor. Adam diyor ya yükseliyordur. Nereye gidecek bu buzul? Ya bilmiyorum bak nereye gidiyor bu buzullar ama. Yani bir ihtimal mesela güney yarımküredeki Antarktika'daki buz miktarı artıyor olabilir. Bilmiyoruz yani. Şimdi adam baharda Antarktika'daki buzulların çözülmesinin filmini çekiyor. Bunu paylaşıyor. Yani güney yarımkürenin baharındaki yani. Görüyorsunuz bak buzullar nasıl eriyor. Her bahar oluyordu o iş. Çünkü orada da bahar oluyor.
Bu buz sudan daha çok hacme sahip değil mi? Buz eridiğinde daha az yer kaplar.
Tamam da yani sonuçta yine de her halükarda su miktarı artıyor.
Artıyor. Su miktarı buzun eridiği yerde kalabilir.
Stoklandığı yerden uzaklaştı artık. Eridi. O yukarıdaki stok azaldı. Dolayısıyla bir suyun yükselmesi gerekir diye. Ya ama belki başka yerde stoklanıyor onu bilmiyoruz yani. Yani şimdi Antarktika'daki buz miktarının gerçekten azalıp azalmadığına dair hiçbir spekülasyon yok. Azalmıyor gibi görünüyor. O uydu fotoğraflardan baktığında Antarktika'nın sınırları Kuzey Kutbu'ndaki buzulların sınırları gibi daralmıyor. Niye gidip orada daralırken burada çoğalıyor falan? Bunu, eğer öyleyse bunları bilmiyorum. Ama bak böyle olma ihtimali var. Daha vahim şu. Şimdi o demin sözünü ettiğim bitkiler sadece karbon stoklayan şeyler değil. Karbon stoklayıp oksijen salan şeyler. Aynı zamanda su stokluyorlar. Yani her bir ağaç ağırlığını bilmem %90'ı kadar su stokluyor. Dolayısıyla yeryüzündeki bu bitki örtüsünün toplam hacmi nedir? Ağırlığı kütlesi nedir? Biyo kütlesi nedir? Bunları bilmiyoruz. Bunlar nasıl değişiyor? Bunları da bilmiyoruz. Ve bütün bunlar hesaba katmadan, böyle kestirmeden şu kadar karbondioksit saldık, onlar atmosferde kaldı, şu kadar da buz eridi. Şimdi demek ki filan deyip denklemler kuruluyor ve böyle abuk sabuk sonuçlar çıkarılıyor yani. Bunların böyle olmayabileceğini, olmadığını veya söyleyen bilim insanları var. Bunlar doğduğuna pişman ediliyorlar. Araştırmaları için fon bulamıyorlar. Ama varlar yani. Böyle canhıraş, canavliyle işte bu adalarda suyun yükselip yükselmediğini ölçen falan böyle bilim insanları var. Ve canhıraş bir şekilde uğraşıyorlar. Ya bak sahiden başımıza bir dert gelecekse o dertle bilerek karşılaşmış olalım diye uğraşanlar var. Ama dediğim gibi onlar fon bulamıyor. Küresel ısınma vardır söyleyen kafirdir diyen birilerinin zorlamasıyla bir iklim krizi kabusu üzerinden dünyayı kendisini dünyanın kalanından ayırt etmeye kalkan, buradan bir sosyal statü elde etmeye çalışan bir zümre dünyayı böyle susta tutuyor yani. Laf diyenin, bir şey söyleyenin canını yakıyor.
Peki COVID sonrası yeni bir dünya öngörülüyor, oraya doğru gidiyor deniliyor. Peki bu çevre, bu kriz, bu bakış, bu fonlar değişecek mi COVID sonrası? Muhtemelen değişmesi gerekiyor.
Değişmesi gerekiyor da değişmesine dair bir şey görmüyorum ben, ümit görmüyorum.
COVID mi? Sonrası yeni bir toplum çıkacaksa, yepyeni organizasyonlar ortaya çıkacaksa buranın da değişmesi gerek.
Ya şimdi şöyle yani sonuçta bu nüfus kıyametinden söz ediliyor olan dönemde benim bildiğim kadarıyla ben o dönem daha genç olduğumdan kaynaklanıyor olabilir. O dönemde aykırı seslerin kendilerini duyurmalarının imkanları daha dar olduğundan olabilir bilemem ama ona aykırı herhangi bir laf hiç duymadan büyüdüm. Ve o hala devam ediyor yani. Aksine sayısız istatistik yayınlanmaya başladığı halde hala devam ediyor. Bu anlamda baktığım zaman bu da bir biçimde devam edecek gibi görünüyor. Ama burada aykırı sesler, aykırı laf eden bilim insanlarının sesleri kısılıyor. Fakat mesela işte Trump, yani o bilim insanların bir kısmı Trump'a bir mektup yazdılar ve dediler ki bu hikayedir. Ve Trump da işte o iklim krizi sözleşmelerinden çıkarttı ABD'yi falan. Şimdi orada bariz bir biçimde göründü ki bu aslında sosyopolitik bir ayrışmaya denk geliyor. Dolayısıyla bu küresel kriz üzerinden başkalarını aşağılamak ve kendilerine bir siyasi sosyal imtiyaz sağlamak isteyenler bunu sürdürecekler. Ama yani daha demokratik, daha makul bir dünya hayal ediyor olanlar bu kamptan ayrılacaklar. Böyle bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Ama bu iklim krizi Damokles'in kılıcı gibi bizim başımızda tutulacak. Birileri tarafından tutulacak yani. İşte New York Times tarafından.
En azından karşı tezin de ortaya çıkabiliyor olması, kendisine kanal bulması mümkün olacak herhalde önümüzdeki süreçte.
Umuyorum. Birçok sebeple umuyorum. Yani bir kere hani sahiden insanın bu kadar aşağılanmasına katlanamıyorum da. Bu asıl meselem benim. Ama bunun yanında bunun kadar büyük başka meselelerimiz var. Şimdi bu iklim krizi konusunda geliştiriyor olan politikalar genel olarak şöyle politikalar yani. Biz bunun neresinin, hangi karbondioksit oranının makul olduğunu biliyoruz. İşte hangi bilmem ne oranının makul olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bunu burada tutacak işler yapacağız. Yani ne yapacağız mesela? İşte neler oluyor? İşte karbon karneleri tespit ediliyor. İşte daha az karbon salınımı yapan ülkelere bir takım imtiyazlar sağlanıyor filan, böyle abuk sabuk projeler gerçekleşiyor. Şimdi bunun sonucu şu oluyor. Diyelim ki Kongo'ya şu kadar kaynak gidiyor bu sebeple. Kongo'ya o kaynak gidiyor ve Kongo'da diktatör kimse Kongo'nun öyle az karbon salan bir yer olarak kalmasından menfaati oluyor. Çünkü o parayı o el koyuyor. Yani böyle külliyetli bir miktar para gidiyor. Parayı hani böyle halktan soymak falan gibi çetrefilli işlere ihtiyaç kalmıyor yani. Uluslararası fonlardan kütür kütür para geliyor. Sıfırlanmaması gerekmeyen para istiflenmiş halde geliyor yani. Bu neye yol açıyor? Kongo'da da atıyorum işte otomobil sayısının artmasına mani oluyor. Yani Kongolular Brüksel'liler kadar otomobile binemeyecekler hiçbir tarihte yani, böyle giderse. Bu politikalar yüzünden. Dolayısıyla yani aslında var olan eşitsizliği büyüten sonuçları da oluyor bunun. Yani adam diyor ki yani işte ben biniyorum otomobile, bak sana da benim otomobile binmemin kaynağı karşılığı olarak şunu ödüyorum. Ya da ben burada fabrikalar çalıştırıyorum ve otomobiller üretiyorum. Bu fabrikalardan şu kadar atık üretiyorum. Tamam, bunun bedelini de sen üretmiyorsun, sana ödüyorum. Karşılığı ne? Sen fabrika kurma. Çünkü fabrika kurarsan bu eşitlenecek. Eşitlendiği zaman sen bu parayı alamayacaksın. Böyle absürt absürt işler yapılıyor ve bunlar insanlık adına, eşitlik adına işte filan falan gibi böyle salakça, saçma sapan argümanlarla pompalanıyor yani. Korkunun kendisi, yani insanları korkutmak, insanları olmayan bir şeyle korkutmak zaten yanlış bir şey benim açımdan. Buradan siyasi sosyopolitik bir statü inşa etmeye kalkmak, daha doğrusu zaten var olan sosyopolitik statünü böyle bir şeye endeksleyip böyle sürdürmeye kalkmak ekstra yanlış. Ama bunun bir de böyle sonuçları var. O sonuçlar iyice dehşet verici hale getiriyor olayı yani. Dolayısıyla benim bakış açım, benim yaklaşımım meseleye şöyle. Kardeşim bak, eğer küresel ısınmanın içindeysek de veya bir buzul devrine girmiş isek de her iki durumda da korkulacak şeylerdir. İnsanlık açısından, mevcut durumun sürdürülmesi açısından sıkıntı yaratır. Biz şunu biliyoruz. Denizlerin seviyesi bundan 3000 yıl önce şimdi olduğundan çok daha yüksekti. Yani bayağı bir yüksek. Yanlış bilmiyorsam 30 santim, 40 santim falan. Belki daha bile fazla. Yüksekti yani. Yani bu okyanus seviyesi de dolayısıyla kıyılar da sabit şeyler değiller. Dolayısıyla şimdi de değişebilirler. Şimdi değiştiği zaman, zamanda değiştiği gibi bize bir maliyeti var. Yani şimdi yükselirse birçok kıyıdaki yerleşim su altında kalacak.
Yok.
Bunun bir maliyeti var. Dolayısıyla evet, bundan hoşlanmamak hakkımızdır. Ama bak, bunu biz yapmıyoruz. Biz yapıyor olsak bile buna mani olunamaz yani. Buna nasıl mani oluruz diye akıl yürütmek yerine, böyle bir şey olursa ben o su basmış olan yerlerdeki insanların hayatlarının kaymasına nasıl mani olurum diye kafa yorum. Bu tür problemler üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor yani. Ve bunun için de bizim böyle serin kanlı içinde bu problemler üzerine yoğunlaşabilmemiz için serin kanlı olmamız gerekiyor. Böyle bizim mevcut durum bu olağanüstü trajikleştirerek filan dünyanın sonunu getirecek şekilde filan bir takım hikayeler yazmamamız gerekiyor. Yani. Akıllı olmamız gerekiyor.
Çevre teröründe hayır diyorsun ya. Çevre krizi üzerinde bize bir çevre terörü uygulamayın.
Bütün terörlere hayır diyorum. Yani ben bu politik doğruculuk kapsamında yürütülüyor olan bütün faaliyetlere, MeToo'dan efendime söyleyeyim işte LGBT'yi karşıtı kitapların dağıtımını yasaklaması, Amazon'un öyle bir şeyden söz ediliyor, doğru mu bilmiyorum. Bütün bu tür terörleri kardeşim ya, herkes kendisi olarak, yani ben LGBT'ye karşı yürütülüyorlar, teröre karşıyım. Ama LGBT'yi yanında olarak terör üretilmesine de karşıyım yani. Dolayısıyla böyle hani çevre üzerinden üretilen ve diğer her şeyin üstünden geçiyor. Yani bu çevre terörü diğer her şeyin üstünden geçiyor. Böyle adam elinde doğru stone yok. Vay işte kendisi çok tertemiz birisi, çünkü işte orada karetta karettaları denize ulaştırmaya çalışıyor filan. Büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor ve bunu yap da buradan bana takaza etme. Bu aptalca bir şey yapıyorsun ya. Ama şimdi bana üstünlük taslama. Bunu yapıyor olmak yüzünden ve ben yapmıyorum diye bana üstünlük taslama. Çünkü yaptığın şey aptalca bir şey yani. Yani bütün çevre hikayesi böyle bir hikaye. Vay, karbondioksit salmayacakmışız. Saldığımız karbondioksitin bedelini Kongo'ya ödeyecekmişiz filan falanlarla böyle. Bu abuk sabuk yani. Şimdi o karbondioksitin bilmem Kongo'ya bilmem ne bedelinin Kongo'ya ödenmesi ya da işte Gana'ya ödenmesi filan falan üzerinden de fonlar yaratılıyor. Yani böyle bir ekonomi doğdu yani. Ve böyle okumuş yazmış olduğu için her şeyi biliyor olduğunu düşünen bir zümre otomatik olarak kendisi onların yanında olmak için bu hikayeyi de satın alıyor. Benim gördüğüm hikaye böyle bir şey.
Peki burada bitirelim mi?
Bitirelim ve cuma gecesi Clubhouse'da umarım daha çok kişi katılır ve umarım daha çok kişi bu konularda benim söylediklerimi yanlışlar, ben de bir şeyleri öğrenirim yani. Ama benim bildiğim kadarıyla hikaye böyle.
Clubhouse içinde aslında videoların altına öneriler de sunabilir bizi takip eden arkadaşlarımız, dostlarımız. Onları da değerlendiririz. Biz o zaman veda ediyoruz. Şimdi cuma akşamı saat 21'de Clubhouse'da görüşmek üzere. Pazar günü de haftaya bakışta buluşmak üzere. Hoşçakalın.